İsa'nın yaptığı ilk mucize neydi? Herhalde. İyisiniz, çok akıllısınız hepiniz. Peki neden? Yani bu mucizenin önemi nedir? Yani ilk mucize olarak ben olsaydım kör bir adamı iyileştirirdim. Ya da bilmiyorum yani 5000 kişiyi doyururdum. Öyle bir şey, tamam mı? İlk mucize, ilk belirti olarak neden suyu şaraba dönüştürdü? Bunun anlamı nedir? Ve Yuhanna, bunun yazarı, bu kitabın yazarı Yuhanna, bu onun kitabı boyunca 7 defa işaret ya da belirti kelimesi kullanıyor. Diyor ki İsa 7 tane büyük işaret yaptı. Bir işaret nedir? Dikkatini çekip başka bir şeye işaret eden bir olay, bir şey, tamam mı? Ve diyor ki İsa'nın yaptığı ilk işareti buydu. Peki neye işaret ediyor? Bu mucizenin önemi, bu mucizenin birinciliği, ilkliği neden önemlidir? Bugün bu hikayeyi okuyacağız ve çalışacağız, öğreneceğiz. Umarım eğlenceli ve verimli bir şekilde hep birlikte bugün. Yazar Yuhanna. Yuhanna oradaydı. Tamam, bu düğünde Yuhanna da bulunuyordu. O zaman bir göz tanıklığı olarak bunu anlatıyor. Bu hikayeyi anlatacak bize. Yuhanna 2 ayet 1. İsa'nın ilk mucizesi. Üçüncü gün Celi'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da manyak mısın dediler. Hayır. Onlar da götürdüler. Şölen başkanına şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp herkes önce iyi şarabı çok içildikten sonra ya da aslında Grekçe'de herkes sarhoş olduktan sonra daha kötüsünü sınar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini, işaretini Celiliye'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Çok enteresan, çok ilginç bir hikaye. Yani İsa'nın ilk mucize neden budur? Çünkü Hakan Taş'tan şarabı sever. İnternete gidecek abi. O kültürde bir güveyin tek bir sorumluluğu vardı. Tamam mı? Diyelim ki bu benim düğünüm oluyor. Güvey benim. Bir tek sorumluluğum var. O da şarabı sağlamak. Gerisi başka insanlar tarafından yapılacaktı. Tamam mı? Tek bir sorumluluğum var. Şarabı sağlamak. Yeterince kaliteli şarabı sağlamak. Şimdi o kültürde düğünler normalde en az 45 gün sürerdi. Çünkü insanlar uzaktan geldiler. Eşeğe binerek. Tamam mı? En az bir hafta kalacaklar, 4-5 gün sürecek. Yeterince şarap sağlamam gerekiyor. Benim sorumluluğum budur. Tamam mı? Güveysem eğer. Ve bu şaraba su katılmış bir şekilde içilirdi normalde. Ve bu güveyin tek bir sorumluluğu vardı. Onu bile beceremedi. Bu adam yeterince şarap almadı. Neden? Bence cimri olmasından. Bence masraftan kaçıyordu. Tamam mı? Bence yani en dandik şarabı almış 3-4 liraya. Yani köpeği öldüren şarap. Tamam mı? Öyle bir şey almış. Ve yeterince de değildi. Ama bu duyulsaydı kendini de ailesini de köyünü de rezil ederdi. Bu düğün en kötü düğün olarak hatırlanacaktı. Değil mi? Abi sen de o düğüne gittin mi? Ben de gittim. Rezalet. Çünkü adam cimri. Ya başka bir sebep bulamıyorum. Bence bundan. Akrebinde şey cebinde bir akrep varmış. Ve yeterince şarap almamış. Ve İsa'nın annesi tıpkı dünyadaki bütün anneler gibi dolaylı bir şekilde konuşuyor. Şarapları kalmadı diyor. Anneler öyle değil mi? Her zaman dolaylı. Değil mi? Yani sen bir şey yap demiyor. Sadece oğlum şarapları kalmadı. Bence bazen annelerimizi iyice anlayabilmek için bir kılavuz lazım. Anne bana niçin öyle baktın diye bir kılavuz lazım. Allah'tan YouTube'da bir tane buldum. Onu da size izleteceğim şimdi.
Tüm yavrulara bayram hediyesi. Anne niçin baktın bana öyle kılavuzu? Madde 1. Misafire terlik ver. Madde 2. Sivri sivri konuşma. Madde 3. Kolonya tut. Madde 4. Çayları tazele. Madde 5. Zigon dağıt. Madde 6. Öp teyzenin elini. Madde 7. Ay içim şişti. Madde 8. Ağzını şapırdatma. Madde 9. Seninle sonra görüşeceğiz. Madde 10. Annem kurban olsun sana. Tüm annelerin ve annesinin bir tanelerinin kurban bayramı kutlu olsun.
Öyle işte. Ve İsa'nın annesi tıpkı bütün anneler gibi şöyle, tamam, şarapları kalmadı. Şöyle dedi. Ben bir anne değilim, o yüzden iyice yapamıyorum. Ve İsa çok ilginç bir cevap verdi. Çok ilginç bir cevap verdi. Şarapları kalmadı dedi annesi. İsa ne dedi? Benim saatim daha gelmedi. Ha? Yani hiç alakası olmayan bir cevap. Yani Yuhanna bölümü boyunca benim saatim her dediğinde İsa kendi ölümü hakkında konuşuyor. Bir saat gelecek, benim saatim gelecek ki ben bütün günah, dünyanın günahlarına karşı kendimi feda edeceğim. Öleceğim, kurban olacağım çarmıhta. Tamam mı? Benim saatim her zaman bu anlamına geliyor. O zaman İsa'nın annesi şarapları kalmadı diyor. Ve İsa ama ben henüz ölmeyeceğim diye bir cevap veriyor. Yani ilginç. Oturmuyor sanki mantığımıza. Peki İsa'nın aklında ne geçiyordu acaba? Böyle bir cevap verebilmek için. Ve bu çok çok önemli. Çünkü bence aslında İsa burada üç şey demek istiyor. Bu işareten, bu gerçekten yaşanmış, Yuhanna'nın göz tanığı olmuş olan mucizeden öğreneceğimiz üç şey var bugün. Ve birincisi İsa benim evlenme saatim henüz gelmedi demek istiyor. Fark ettiniz mi? Ne zaman ki bir düğüne gidersek aslında aynı zamanda düğünü izliyoruz. Yani güveyi, gelini görüyoruz, her şeyi görüyoruz. Ama aynı zamanda kendi durumlarımıza da bakıyoruz. Değil mi? Hepimiz öyle yapıyoruz. Mesela benim kızım Safron, daha 8 yaşında. Ama her gittiği düğünde sanki kafasında notlar alıyor. Benim düğünümde öyle bir gelinlik kesin giymeyeceğim, çirkinmiş. Ve öyle bir pasta da olmayacak çünkü benimki çikolatalı olsun. Yani planlıyor, şimdiden beri planlıyor. Değil mi? Ve yani ister istemez hepimiz bir şekilde, ben her düğüne gittiğimde kendi eşime verdiğim sözleri hatırlıyorum. Verdiğim taahhütü hatırlıyorum. Ve hepimiz her gittiğimiz düğünde aslında kendi durumlarımıza da bakıyoruz. Ve bence İsa bütün insanoğlu gibi aynı şey yapıyor. Bu düğüne katıldı ama aslında kendi düğünü kafasında kurguluyordu. Tasarlıyordu. Benim düğünümde neler yapılacak? Çünkü biliyoruz ki bir gün kuzunun düğünü yapılacaktır. Ve tarih boyunca bence Adem ile Havva'dan bu yana her düğün, her nikah olunca Tanrı izliyordu cennetten. Katılıyordu bir şekilde. Çünkü evlilik çok önemli Tanrı'nın gözlerinde. Ve düşünüyor ama bir gün öyle bir düğün olacak ki siz bilemezsiniz, görmediniz. Yani en şaşılası, en yani hayret dolu, şahane düğünü düşünürsünüz. Mesih'in en son gününde olan düğünü ondan 1000 kat, 10.000 kat daha harika olacaktır. Ve aslında eski antlaşma boyunca peygamberler hep o gün hakkında konuşuyorlardı. Hep o gün hakkında sözler veriyorlardı. Bir gün bir ziyafet olacak. Mesih'in şöleni, İbrahim'in sofrası, Tanrı'nın ziyafeti. Hep böyle sözler veriyorlardı, terimler kullanıyorlardı. Mesela bir örneğimiz olarak Yeşaya 25. Bu kutsal kitaptaki en sevdiğim bölümlerden biri. Neden? Göreceksiniz. Yeşaya 25, 6. Her şeye egemen Rab, bu dağda bütün uluslara yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Bütün halkların üzerindeki örtüyü, bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldırılacak. Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü Rab böyle diyor. O gün diyecekler ki işte Tanrımız budur. Ona umut bağlamıştık. Bizi kurtardı. Rab odur. Ona umut bağlamıştık. Onun kurtarışıyla sevinip coşalım. Bir sevinçli, coşkuyla dolu bir gün olacak. Ve bütün uluslardan, ırklardan gelenler olacak. Ve hepimiz o şölene katılacağız ve sevineceğiz ve kutlayacağız o günde. Ve Yahudilerin yüzyıllar boyunca biriktirilmiş bir beklentisi vardı. Bir gün Mesih gelecek ve hepimiz onun ziyafetine katılacağız diye. Ve bu kitabın yazarı Yuhanna başka bir kitapta yazdı. Ona vahiy kitabı diyoruz, değil mi? Kutsal kitabın en son bölümü, vahiy bölümü. Ve o kitapta şu sahneyi görüyoruz. Peygambersel bir şekilde. Vahiy 19.6. Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü çok gürlemelerin sesine benzer sesler işittim. Hallelujah diyorlardı. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Biz de orada olacağız. Bu bir mecaz ama çok derin ve kutsal kitapta sürü gelen bir mecazdı. Bazen düşünüyorum, tamam mı? Eğer cennette o ziyafette bütün uluslardan gelenler olacaksa ne yiyeceğiz? Çünkü her millet farklı bir yemeği sever, değil mi? Ve biliyorum ki çoğunlukla Çinliler ve Koreliler olacak orada. Ya köpek mi yiyeceğiz yavrum? Ama bir şekilde Türkiye ortada olduğu için belki evet bakalım. Ama biliyorum ki iyi olacak ve yağlı yemekler de olacak diyor. Evlilik nedir? Bir taahhüt. Bir erkek, bir kadın hayat boyunca kötü günde de zor günde de vefalı, sadık, büyüyen, karşılıklı bir sevgi. Ve aynen öyle Mesih ile halkı arasındaki ilişkisi öyledir. O bize vefalı, sadık, kötü günde de zor günde de bizi bırakmaz. Ve şimdi bu mecaza göre şimdi nişanlıyız. O bize söz verdi. Ve biz hasret çekiyoruz, özlüyoruz, can atıyoruz o gün için. Ve bir gün orada bulunacağız. Ve galiba İsa da özlüyor. Çünkü şimdi onun kafasında benim günüm şimdi henüz gelmedi diyor annesine. Ve bu oradan geliyor. Ve ayrıca bence İsa diyor ki ve bu beceriksiz yetersiz güveyden çok daha iyi bir güvey olacağım. Benim düğünümde bol bol bol şarap olacaktır demek istiyor değil mi? Herhalde burada yani 600 litre gibi şarap üretti. Hayal edebiliyor musunuz? Yeterli mi? İsa diyecek ki iyiliğimden, cömertliğimden içmeyen kalmayacak. Bu cimri güveye benzemeyeceğim. Her gelen doyacak, her susayan giderilecek. Ve bu şaraplarımdan içen bir daha susmayacak. Hayat boyunca coşacağız bence. Hamdolsun. İşte müjde budur aslında arkadaşlar. Mesih'in partisine bir davet. Herkes davetli ama herkes katılmaz. Siz de davetlisiniz. Acaba katılır mısınız? Gelir misiniz? Yaklaşır mısınız Mesih'in partisine? Çünkü bu herkese açık bir davet. Bu hikaye bize ikinci bir şey anımsatır. Aynı zamanda yeni antlaşmanın şarabı geleneksel temizliğinin yerine geçiyor. Ve bence bu yüzden ilk mucize oluyor. Ya sorduk ya neden ilk? Bence bu yüzden çünkü İsa bu ilk doğaüstü belirtisini gerçekleşti. Bu işaretle yepyeni bir dönemin başlangıcı ilan edilir. Diyor ki eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Mesih'in çağı geldi ve bu çok çok önemli çünkü Yahudilerin kutsal yasasına göre çeşitli geleneksel yıkanmaları, abdestler vardı. Bunu yaparsın, şöyle yıkanmalısın. Yani bugün akışlarsan bu şekilde yıkanmalısın. Dua ederken şu şekilde yıkanmalısın. Tamam mı? Dinlerde bu genel bir şey aslında. Ve dindar Yahudiler yıkanmalar büyük bir itinayla yerine getirirlerdi. Ve herhalde bu güvey, bu mal sahibi dindardı. Çünkü onun evinde 6 tane koskoca küp vardı yıkanmak için. Tamam mı? Demek ki bunlar ciddiye alıyordu. Bir şekilde dindar bir adam. Cimri ve dindar. Ve Yahudiler için bunlar çok çok önemliydi. Bir Yahudi din hocası Romalılar tarafından hapsedildi. ve ona verilen su hapisteyken içeceğine yıkanmak için kullandı ve neredeyse susuzluktan öldü. Romalılar şaşırdılar. Ne yapıyor bu adam? Yani öylece ciddiye aldılar bu yasayı, tamam mı Yahudiler? Ve o zaman buradaki bu hikayedeki su küpleri o eski çağı, o eski anlaşmayı temsil ediyor, tasvir ediyor. Ve küpleri ağızlarına kadar doldurdular diyor ayet. Yani o sürecin dolduğunu anlamış olmalıyız. O süreç doldu. O eski çağ, o eski anlaşma, o eski yasa dolmuş, tamamlamış, sona ermiş. Ve Mesih'in gelişiyle yeni bir çağ başladı. Çünkü İsa o suyu şaraba dönüştürdü. Ve ne demek istiyor? Benim çağım bambaşka olacak, farklı olacak. Yani abdestlerin yerinde şarap içeceksiniz demek istiyor. Fena değil değil mi? Yani bambaşka bir çağımız olacak. Yepyeni bir devir, bir süreç, yeni bir sözleşme, yeni bir ahit, yeni bir antlaşma. Ve İsa bunu dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp İsa şöyle dedi. Bunu biliyorsunuz. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Yeni bir antlaşma var İsa'nın getirdiği. Ve o onun kanında imzalandı. Ve o kanın yerine şarap içiyoruz Rab'in sofrasında. Bu yeni dönem Mesih'in birinci gelişiyle başladı. Bugün devam ediyor. Ta İsa'nın ikinci gelişine kadar, o ziyafet gününe kadar. O zaman biz de bu çağın içinde bulunuyoruz. Ne demek? Eski çağ bizimle alakası yok artık. Yani bizim için geleneksel temizlik, yıkanmalar hiç alakası yok artık. Değil mi? Biz o yasa altında değiliz artık. Biz Mesih'in yasasının altındayız. Ve şaraba dönüşmüş su bize yeni antlaşmanın tartışılmaz üstünlüğünü ifade eder. Bambaşka bir şey. Suyla yıkanmak yerine şarap içmek. Her açıdan farklı. Eski antlaşma geçici ve dışsaldı. Çünkü yıkanmak geçicidir, değil mi? Çocuklarıma sordum bu sabah. Dişlerinizi fırçaladınız mı? Ne dediler? Ya baba dün fırçalamadık mı? Dün. Yani bugün de fırçalamalısınız. Değil mi? Yani bu sıcaklıkta duş yaptınız mı? Yarın da duş yapacaksın herhalde. Yoksa kötü kokular geliyor sizden. O zaman yıkanmak geçici bir çözüm. Geçici bir çözüm. Ve yabani ot gibi. Yani bir temizlersin, yarın öbür gün yine de çıkar. Ve günah her zaman böyle değil mi? Ve eski antlaşmada aslında günlük çözümler sunuyordu bize eski antlaşmada. Günah işlersen tapınağa git, şu yıkanmalar yap, abdestler yap, bir koç al, kurban olarak kes, günahların affedilecek ve eve git. Peki ya yarın? Çünkü muhtemelen yarın da günah işleyeceğim. Yine de mi yapacağım? Ve din her zaman bize böyle bir problem getiriyor, değil mi? Tamam, gerekli olan şeyleri yerine getirdim ama yetmiyor. Yıkandım, bunu yaptın, sevap işledim, şunu yaptın, şunu yaptın ama yetmiyor. Çünkü yarın öbür gün yine, neden? Çünkü günah nereden geliyor? Yüreğimden, içimden. Ondan özgür olamıyorum. Ve bazılarımız için öyledir. Yani kiliseye geliyorsunuz, af diliyorsunuz, Tanrı sizi mutlaka bağışlayacaktır, affedecektir. Ama pazartesi günü yine günah işlersiniz, ne yapacaksınız? Yani dışsal bir şey olmasın, dışsal bir yıkanma gibi olmasın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tenimiz su geçirilmez. Tanrı bizi öyle yarattı Allah'tan. Yoksa yağmurda mahvolurduk. Su geçirilmez. yıkanmalar içlerimize, yüreklerimize, derinliklerimize geçmez. Onun yerine İsa Mesih bize ne getirdi? İçmek. Yıkanmak yerine içmek. Eski antlaşma dinler dışsal. Dışsal doğrulukla ilgili. Ama Mesih'in getirdiği müjde içsel doğrulukla ilgili. Ondan içiyoruz. Onun lütfundan içtiniz mi? Kanından içtiniz mi? Onun kanı bizi içlerimizde, yüreklerimizde temizler. Aklar, paklar, değiştirir. İçtiniz mi? Çok önemli. Yıkanmak ile içmek arasında fark ne kadar büyükse, din ile gerçek Hristiyanlık arasındaki fark o kadar büyüktür. Biri dışsal ve geçici, biri içsel ve kalıcı. Mesih'in kanından faydalandınız mı? Benimsediniz mi? İçselleştirdiniz mi? Bu çok çok büyük bir davet herkese ama aynı çok çok önemli. Ve burada bir davetiye var. Gelin, için, doyacaksınız. Bir kadın bir çölde kayboldu. Ve yanında nişanlısının ona verdiği bir şişe su vardı. Ve kadın kendi kendine şöyle düşünüyordu. Nişanlım beni bulacak. Beni bulunca ben güzel olmak istiyorum onun için. O zaman o suyu yıkanmak için kullandı. Ve ne yazık ki susuzluktan çölde öldü. Nişanlısı onun cesedini buldu. Ne dedi acaba nişanlısı? Ne dedi sizce? Keşke dış görünüşle ilgilenmektense içseydin ve yaşasaydın. Ve bence bazılarımız dışsal kutsallıkla, doğrulukla çok fazla ilgileniyoruz. Nasıl gözüküyorum? Yani herkesin gözlerinde ben nasılım diye. İnsanlar beni görünce ne düşünüyorlar benim hakkımda diye telaşında yaşıyoruz. Ya da Tanrı beni görünce ne düşünüyor benimle ilgili? Ama Tanrı bize ne diyor? Keşke yüreğinle ilgilenseydin. Dış görünüşle değil. Yüreğinle ilgilenseydim. Çünkü Mesih'in kanı içtiğimizde doya doya, kana kana. Aslında asit gibi sert olan, günah dolu olan yüreğimizi eritiyor. İçimizi değiştiriyor. Günahın bizdeki kökü kaldırıyor. Bambaşka bir şey. Bizi içlerimizden değiştiriyor. Müjdenin farkı budur. Herhangi bir dinden. Kana kana içmek. Türkçe'de ne demek? Ne anlamına geliyor? Kana kana. O su bize yaşam gibi, can gibi, kan gibi geliyor değil mi? O kadar çok susadık ki bize can getiriyor. Biz de Mesih'in kanından bize sunduğu şaraptan içeriz. İçtiniz mi? Bugün içebilirsiniz. Bugün Tanrı'nın sevgisinden içebilirsiniz. Doya doya. Ve şarabın fonksiyonu suyunkinden çok daha farklı. Su farklı, şarap farklı değil mi? Şarap zengindir. Bizi mutlu eder. Bu mecazı yakalayabildiniz mi acaba? Tanrı'nın sevgisi şaraba benzetilir. Tanrı sadece bizi yaşatmak istemiyor. Bize bol yaşam vermek istiyor. Bizi coşturmak istiyor. Yani can vermek istiyor. Ve Yahudi düşüncesinde bir varlığın canı o varlığın kanında mevcuttur. Ve İsa'nın akıtılan kanında İsa'nın mükemmel, günahsız, kusursuz, Tanrı'yı hoşnut eden yaşamı mevcuttur. Ve biz onun karnından içtiğimizde aslında İsa'nın doğruluğu alıyoruz. Üzerimize benimsiyoruz. O bize aktarılıyor. Hamdolsun. Yani müjdemiz budur. Ve Pentekost gününde Kutsal Ruh bütün öğrencilerine döküldükten sonra öğrenciler öylece doldular, öylece canlandılar ki millet onlar hakkında ne dediler? Bunlar fazla taze şarabı fazla kaçırmışlar dediler. Değil mi? Çünkü Tanrı'nın sevgisi onları mutlu etti. Coşturdu. Bizi de aynı şekilde canlandırmak istiyor. Ve Şölen Başkan'ın sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın demesi de bu peygambersel anlamına geliyor. Mesih'in çağında, bu yaşadığımız çağında Tanrı eski anlaşmadan farklı bir şekilde çalışıyor. Çok daha bol, çok daha eli açık bir şekilde çalışıyor. Ve biz Tanrı'nın sevgisinden içebiliriz. Ve öğreneceğimiz üçüncü ve en son şey de var. Güvey Mesih'in başarısını üstlendi. Fark ettiniz mi? Şimdi Şölen Başkanı Güvey yanına çağırıyor. Ne diyor? Okuyalım. Şölen Başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen Başkanı Güvey çağırıp herkes önce iyi şarabı çok ilcikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. Tamam mı? O zaman Şölen Başkanı Güvey yanını çağırıyor. Ve bu cimri kendini rezil edemeden nasıl hissetti kendini acaba? Yuh. Şimdi keşfedilmişim. Suçum ortaya vurulmuştur. Değil mi? Herhalde öğrenmişler ki şarap kalmadı ve ben şimdi hesap vermeliyim. Rezil oldum diye düşünüyor kendi kendine. Fakat Şölen Başkanı gülüyor elinde kadehle. Övüyor, tebrik ediyor. Büyüksün baba diyor. Herkesten farklısın baba diyor. Değil mi? Yani herkes şu şekilde yapıyor ama sen çok daha cömert. Çok daha eli açık. Tanıdığım en iyi adam sensin diyor. Peki Güvey ne diyecek şimdi? Nasıl bir cevap verecek? Aslında burada yazılmıyor. Yazılmıyor. Ben olsam yapmışçasına davranırdım. Değil mi? Hava atardım. Ahkem keserdim. Evet, biliyorsunuz zaten ben zengin ve cömert bir adamım ve bu şekilde de herkesin içmesi sağlamak istedim. Öyle teşekkürler. Değil mi? Ben olsam o şekilde davranırdım. Bu adam ne yaptığını bilmiyoruz. Ama Şölen Başkan'ın önünde Mesih'in başarısını üstlendi. En kötüsünü yaptı ve Mesih onu en iyisine çevirdi. Suyunu şaraba dönüştürdü. Ve biliyor musunuz? Son günde hepimiz yargıcın önüne çıkacağız. Utana utana. Sıkıla sıkıla. Ne oldu? Anne. Bu hafta bu hafta biz yeni bir eve taşındık, tamam mı? Ve eski evi ayrılınca biliyorsunuz zaten siz de yeni taşınmışsınız. Mal sahibi geliyor eski eve. Biz anahtarları teslim etmek zorundayız. Ve mal sahibi kontrol ediyor. Geziyor bütün evi. İtinayla inceliyor her şey. Bir şey kurulmuşsa, bir şey pisse, yani bizim depozitumuzdan kesilecektir. Değil mi? Ve ben de onu yaşadım bu hafta. Ve aynı korkuyla, değil mi? Utana utana. Yani eğer eksikliklerimi keşfedilirse, eğer yapmadığım, yapamadığım şeyleri bulursa, yani o yatağın altına attığım şeyleri bulursa, değil mi? Onu da yaşıyoruz. Ama bir gün hepimiz yargıcın önüne çıkacağız. Ve benim hayalimde şöyle, büyük bir ekranda dediğim her şey, yaptığım her şey, bütün gizli düşüncelerim dahil, her şey o ekranda gösterilecek. Ve bütün melekler, bütün insanlar, ölüler izleyecek. Her şey ortaya vurulacak. Ya beni tanısaydınız, o günde tanıyacaksınız zaten. Keşke yer yarılıp beni yutsa. Öyle hissedeceğim kendimi. Değil mi? Ya Allah'ın önüne çıkacağız. Hesap vereceğiz. Bence o günde afra tafra duran yoktur. Yoktur yani. Utana utana, sıkıla sıkıla yaklaşacağız Tanrı'nın önüne. Ve Tanrı'yı göreceğiz. Güler yüzlü olarak. Elinde kadehli. Ve bize bakacak. Ne diyecek? Diyecek ki, ama çok iyi bir adamsın sen. Doğru bir adamsın, kutsal bir adamsın sen. Ve ben diyeceğim ki ama değilim. Yani Rab, merhaba, değilim. Beni tanımıyor musun? Ama bana baktığında Mesih'in bana verdiği doğruluğunu görecek. Ben Mesih'in doğruluğunu üstleneceğim. Mesih'e iman ederek onun yaptığı işlerinden ben faydalanacağım. Çarmıh o anlamına geliyor zaten. Çarmıh bir değiş tokuş. Değil mi? Bir alışveriş. Ben bütün günahlarım, utancım İsa'ya verdim. Ve o onların sayesinde öldü. Ben de bütün onun doğruluğunu ben üstleniyorum. Buradaki güvey gibi. Ne diyeceğim o günde bilemiyorum. O yüzden yazılmamış. Çünkü bilemiyoruz ne diyeceğimizi. Ama Tanrı'nın önünde duracağız. O diyecek ki sen kutsalsın, doğrusun. Benim egemenliğine girebilirsin. Ve ben şaşa kalacağım. Peki diyeceğim. Ve gireceğim yani hızlı. Ve Mesih'in çağırmağı bu anlamına geliyor. Ve bu hikayede bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biz Mesih'in iyiliğinden faydalanacağız. Biz en kötüsünü yaptık. Biz o güveyden çok daha günah işledik. Çok daha kötü durumdayız. Ama Mesih bütün utancımızı üne dönüştürecek. Bütün suyumuzu şaraba dönüştürecek. Yani Mesih suyu şaraba dönüştürdüğüne göre günahkar bir kişiyi kutsal insanlara da dönüştürecektir. Ve bence o günde, bence bu benim hayalim. Hiçbirimiz o şölende otururken, yerken, içerken, kutlarken hiçbirimiz etrafımıza bakıp ya bu kişi neden buradaki? Ne kadar kötü, ne kadar yalancı bir kişi olduğunu biliyorum ben. Demeyeceğiz. Aklımıza bile gelmeyecek. Belki bunu diyeceğiz. Ya ben neden buradayım ki? Bütün bu kutsal ve güzel insanlar arasında. Mal sahibi benim için çağırsın ki? Hak etmiyorum da. Hiç hak etmiyorum. Ben bugün sizin önünüze duruyorum. Ne kadar kötü bir günahkar olduğumu bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bu ekranda olsaydı eğer yemin ediyorum hepiniz giderdiniz. Sadece benim eşim kalırdı. Çünkü mecbur. O da burada yok. Ancak İsa Mesih benim kötülüğümü iyiliğe, doğruluğa dönüştürdüğü için ben sizin önünüzde burada durabilirim. Ve size sunduğum bu şarap aslında benden kaynaklanmıyor. Ben olsam size sadece su verebilirdim, tamam mı? Yani hiçbir şey veremezdim. Ama Tanrı bizi kullanabilir. Hepimizi de suyumuzu alıp bazen bir durumda bulunuyoruz, değil mi? Onun önüne duruyoruz. Bu duruma ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bir imanlı olarak davranmak istiyorum. Tuz ve ışık olmak istiyorum. Ama ne, şimdi hasta bir kişi var. Benim hiçbir şeyim yok ki onu iyileştirmek için. Ne yapabilirim, ne verebilirim ki? Sadece su var. Ama İsa o anda bile geliyor kutsal ruh aracılığıyla. Suyumuzu alıp şaraba dönüştürüyor ve o kişiye veriyor. Arkadaşlar, müjdemiz harika, mükemmel bir şey. Dışsal, geçici bir çözüm değil de bu. Acaba siz içtiniz mi Tanrı'nın sevgisini? Bugün o davet herkese açık. Bugün bile içebiliriz Tanrı'nın sevgisinden ve o bizi bu anda değiştirebilir. Belki sürgelen bir günahla uğraşıyorsunuz. Her gün aynı günah. Her gün ya geliyorsun, Rab'den af diliyorsun. Ama yine de çıkıyorsun aynı günah. Ve ondan özgür olmak istiyorsun ama nasıl bilmiyorsun. Bugün bile kutsal ruh senin üzerine gelip seni o günahtan özgür kılmak istiyor. Çünkü Tanrı bizim yüreklerimizi bile değiştirebilir. Değiştirecek, arındıracak güçtedir. Amin.